Kitabın adı Kamu Kurumları Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Yazan Tugay Fırat, A. Şükrü Tarakçıoğlu. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 7. kaset A yüzü, sayfa 191. Alıcı, hedef. Hedef kitle, kişi ya da grup olabilir. Önceleri alıcı iletişimde pasif bir rol alan unsur olarak görüldü. Oysa günümüzde aktif ve etkili bir işleve bürünmüştür. İletişimde amaç doğru iletiyi doğru yerde doğru kişiye verebilmektir. Geri bildirim, dönüt. Dönüt iletişim sürecinin son aşamasıdır. Kaynak iletiyi iletişim kanalları vasıtasıyla alıcıya iletmiştir. İletinin hedef alıcı üzerindeki etkisi dönüt ile anlaşılır. Dönüt bir iletişim sürecinin denetim mekanizmasıdır. İletişimin amacı. İletişimde amaç öncelikle kişinin kendisini tanıması, anlaması ve farkına varmasıdır. Kendisini tanıyan kişinin diğer insanlarla anlaşma ve uyum sağlanmasıdır. Verilen durumun hedefe iletilmesi ve hedeften istenilen durumu ile doğru orantılı olarak dönüt alınmasıdır. Anlamıyor yerine anlatamıyorum denilmesi gerekir. Çünkü iletişim ortamında hedeften gelen dönüt istenilen şekilde değilse temel öğeler ile ilgili bir problem vardır demektir. Öncelikle bakılması gereken öğe ise kaynak olmalıdır. Emniyet teşkilatı örneklendirilecek olursa amir-memur ilişkilerinde iyi bir iletişimin kurulması verimi de yükseltecektir. İlişkilerde resmi ilişkilerin yerine iletişim becerilerinin kullanılması verim ve kaliteyi beraberinde getirecektir. İletişimde açıklık gerekir. Söylenilen şeyin istenilen gibi algılanabilmesi için anlaşılması istenen şey net bir şekilde söylenmelidir. Mesela şu fıkrada olduğu gibi bir davranış aslında iletişimsizlik örneğidir. Bir gün Ankara-İstanbul seferini yapan trene yaşlı bir bayan biner ve kondöktör Eskişehir'e gelince kendisini haberdar etmesini ısrarla belirtir. Kondöktör mesajı alır fakat Eskişehir'i geçtikten sonra aklına gelir. Doğru makiniste gider ve durumu anlatır. Makinist de anlayışlı adamdır ve Eskişehir istasyonuna kadar geri geri tekrar gelir. Kondöktör yaşlı teyzenin yanına gelerek uyandırır. Eskişehir istasyonunda olduklarını söyler. Teyze ise önce kondöktöre teşekkür eder, sonra da çantasından ilaçlarını çıkartır. İçer ve kondöktörün şaşkın bakışları arasında tekrar uyumak için hazırlığını yapar. İletişimin aşamaları. Bir iletişim sürecinin etkili olabilmesi için öncelikle mesaj iletilen simgelerin benzer bir biçimde tanımlanması ve dilin anlaşılır bir şekilde kullanılması gerekir. Aynı simge kaynak ve hedef tarafından aynı algılanmalıdır. Bir fıkra bunu çok güzel özetlemektedir. Düşünmek fiilinin inmek anlamında kullanıldığı bir yörede yetişmiş olan şahsın yolu bir gün İstanbul'a düşer. İstanbul'da akrabasının evine gitmek için minibüse biner. İnmek istediği yere geldiğinde "Kaptan ben düşeceğim." der. Şoför ise şöyle arkasına dönüp bakarak biraz da sert bir ifadeyle "Amca sıkı tutunursan düşmezsin." der. Burada iletişimde simgelerin farklı algılanmasının beraberinde iletişimsizliği doğurduğu gözlenmektedir. İletişimde mümkün olduğunca çoklu kanal kullanılmalıdır. Mümkünse bütün duygu organlarımızla büyük bir uyum içerisinde mesajın hedefe iletilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca iletişimde maksada ulaşıp ulaşılmadığının öğrenilebilmesi için dönüt mekanizmasının çok iyi kullanılması gerekir. Dönüt bir iletişimde amaca ulaşırlılığın en belirgin göstergesidir. Ben söyledim. Yapılmasını emrettim. Gibi cümleler işin yapıldığı anlamına gelmeyebilir. Neticenin öğrenilmesi, dönütün alınmasıdır asıl belirleyici olan. İletişimde başlangıç önemlidir. İletişim yalnızca bilgi alışverişi değildir. İletişim kişiye değil, kişiyle yapılır. İletişim bir bütündür. Halkla ilişkilerin 500'e yakın tanımı yapılmıştır. Genel olarak reklam, propaganda, pazarlama ve duyuru gibi kavramlarla ifade edilen halkla ilişkiler daha farklı bir kavramdır. Sokaktaki adamla teması olan kurumların örgüt ve işleyişlerini geliştirme, halkla olan ilişkilerinde memnuniyetsizlikleri önlemeleri veya hiç olmazsa azaltmaları için halkın tepkilerini ve ihtiyaçlarını mümkün olan en az hatayla bilmeleri gerekmektedir. Yönetim, halkla ilişkiler çabalarında tarafsız ve nesnel olmalıdır. Yönetim, halkın değerlerini etki altında tutmaya çalışmadan sadece gerçek bilgiyi vermelidir. Bu bağlamda yönetim bir ölçüde otokritik etmelidir. Kamu kuruluşları halk yararına çalışmak, halka hizmet etmek amacıyla kurulmuşlardır. Demokratik ülkelerde yetkili organların seçilmesi ile halkın görevi bitmemektedir. Kararların alınmasında bunların uygulanması ve çalışmaların denetlenmesi aşamalarında halkın yardımını, desteğini, katkısını sağlamak iyi bir yönetim için gereklidir. Yönetimin başarısı da halkın bu yardım ve katkısını sağlayabildiği oranda artmaktadır. Demokratik düzenin temel özelliklerinden biri de iş başında bulunanların, yönetenlerin, yönetilenlere belli sürelerle hesap vermeleridir. Yönetilenlerin çeşitli sosyal, ekonomik gruplara ait olmaları veya yalnız olmalarına göre yönetim ile ilişkiler değişik olur. Bu bağlamda örgütlü toplum, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesinde önemli bir etkendir. Halkla ilişkilere ait bazı tanımları verecek olursak, tanıtma görevi yapmak, kimlik yaratmak veya bir örgütle kamu arasında ilişki kurmaktır. Tanıma ve tanıtma edimidir, yönetileni aydınlatma, yönetimin eylem ve işlemlerini ona açıklama, tanıtma, halkın isteklerini, şikayetlerini öğrenme, tanıma biçiminde iki temel evrede özetlenebilir. Kamu kesiminde reklam ve propagandanın dışında kalan tüm çevreyle ilişkilerin bütünüdür. Yönetimin eylem ve işlemlerini halka onaylatma çabası değil, eylem ve işlemleri yönetilenlerle etkileşerek gerçekleştirme ve böylece kendiliğinden oluşan bir onay elde etmektir. Örgütlerle halk arasında karşılıklı ilişkileri güvene dayalı bir biçimde geliştirmeye yönelik bir tekniktir. Kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir. Dış dünyanın sempati ve iyi niyetini sağlamak amacıyla yönetici ve girişimcilerin başvurdukları yöntemlerin tümüdür. Bir örgütün sunduğu hizmetin geliştirilmesi amacıyla yürütülen ve kamuoyunu etkilemeye yönelik tüm ilişki biçimlerini içeren planlı çabalardır. Bir kuruluşu çalışanlarına, müşterilerine ve bağlantılı olduğu kişilere sevdirme, saydırma sanatıdır. Rex Harlow'a göre halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonu, iletişim süreci, kamuoyunu etkileme etkinliği, halk toplulukları ile ilişkiler kurma ve kuruluşun sosyal sorumluluğu çerçevesinde yapılan bir etkinlikler dizisidir. Yönetim bu görevleri iletişim ve araştırma tekniklerini kullanarak yerine getirebilir. Halkla ilişkilerin amaçları. Kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim etkileşim ortamı sağlamaktır. Çevrenin kabul, destek ve güvenini kazanarak oluşacak etkileşim ortamı ile kurum ya da kuruluşun kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtabilme, kamuoyunu etkileme ve inandırabilme fırsatı da yakalanmış olur. Halkla ilişkilerin amaçları şöyle özetlenebilir. Halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek. Halkta yönetime karşı olumlu davranışlar yaratmak. Halkı yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak, danışmayı kolaylaştırma, bilgi verme ve bunun gibi. Halkın istek, dilek, tavsiye, terki ve şikayetlerinden yapılan çalışmalarda hazırlanan yasa, tüzük ve diğer tasarılardan yararlanmak, aksaklıkların giderilmesi için yapılan çalışmalarda bunları değerlendirmek. Halkla ilişkilerin amacı özel ve kamu yararlarına cevap vermeye çalışmak ve herkesin kişiliğine hürmet ederek sosyal sorumluluk duygusunu yaratmaktır. A. Halkla ilişkilerde toplumsal sorumluluk ve dürüstlük ilkesi. Kuruluşların yalnızca kendi çıkarları değil, toplumun çıkarlarını da gözetmesi toplumsal sorumluluk anlayışını ortaya koymaktır. Kaliteli ürün ve hizmet üretme, çevreye duyarlılık, çalışanların önce insan olduğu gerçeğinin idrak edilmesi ve kararlara katılımı, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikle destek verilmesi olarak özetlenebilir. Dürüstlük ilkesi, güven stratejilerine dayalı halkla ilişkiler çalışmaları açıklı ve şeffaf olmayı gerektirir. Kuruluşun açıklanması sakıncalı görünen çok özel sırları dışında hiçbir şey kamuoyundan saklanmamalıdır. Kamuoyunu yanıltıcı, şaşırtıcı, kandırıcı, tutarsız, gizli kapaklı politika ve eylemlerden kaçınmak kuruluşa karşı olan güveni arttırır. Kuruluşun uzun vadede başarısının onurlu çalışma, güvenirlik ve dürüstlük kavramlarına uymaktan geçtiği unutulmamalıdır. Halkla bir şey yaptırabilmenin 3 yolu vardır. Bunlar zor kullanmak, parayla satın almak ve inandırmaktır. Halkla ilişkilerin yöntemi inandırmaktır. B. Halkla ilişkilerin reklam ve propagandadan farkı. Reklam bir malın veya hizmetin ilginç yönlerini, faydalarını halka tanıtmak için girişilen kâr amaçlı bir faaliyettir. Reklamda bir malı tanıtma, rekabet ve ticari bir amaç vardır. Reklam ve propaganda tek yönlü işler. Daima söylenir, gösterilir. Halkla ilişkiler ise iki yönlüdür. Propaganda tek yönlüdür, sözcükler abartılıdır, kamuoyunun güdümünü etkiler. Kullanılan propagandanın amacı, insanlara belli bir düşünceyi, inancı ve davranış biçimini benimsetmektedir. Propaganda ile reklam arasındaki farklılık, reklamın ticari, para kazanmak amacına dayanması, propagandanın ise siyasal amaçlı olmasıdır. Halkla ilişkiler devamlılık gösteren, açık, belirli bir faaliyet planına göre örgütlenen yönetsel çalışmalardır. Halkla ilişkiler yayın, haberleşme demek de değildir. Halkla ilişkiler devamlı olarak sempati, güvenlik ve işbirliği sağlamak için halk çıkarları ile kuruluş çıkarlarını uzlaştırmaya çalışan yönetsel çalışmalardır. C. Halkla ilişkilerin temel özellikleri. 1. Bir yönetim işlevidir, kamu yararı esastır. 2. Planlama vardır. 3. Sürekli değerlendirme yapılması gerekir. 4. Kamunun desteği gerekir. 5. Toplumsal bir konudur. D. Halkla ilişkilerin temel ilkeleri. 1. İki yönlü ilişki kurmak. 2. Doğru bilgi verme. 3. İnandırıcı olma. 4. Dürüstlük. 5. Sabırlı çalışma. planlı, programlı. 6. Yaygın sorumluluk, yönetici, iş gören. 7. Açıklık. 8. Süreklilik. 9. Örgüt imajı. 10. Bütçe, belirli bir bütçenin ayrılması. 11. Tanımak. 12. Tanıtmak. Örgüt etkinliklerini çevreye tanıtma. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları ve medya ile ilişkiler. Halkla ilişkiler süreci araştırma. 1. Durum analizi, ihtiyacı belirleme. 2. Planlama, ihtiyaca yönelik. 3. Uygulama, iletişim. 4. Değerlendirme, medya ile ilişki kurmada yöntemler. 1. Basın toplantıları. 2. Basın bülteni, kitaplar, broşür, yayınlama. 3. Basın kokteylleri. 4. Basın gezileri. 5. Küpür derleme. 6. Arşivleme. 7. Radyolarda özel programlar hazırlama. 8. Filmlerden yararlanma. Araştırma yöntemleri. 1. Betimleyici. Yüz yüze görüşmeler. Kamuoyu liderleri ile görüşmeler. Temsili gruplarla görüşmeler. Danışma kurulları, komiteler. Ombudsman, halk temsilcileri. Kullanımı. Ücretsiz telefonlar. Müşteri tüketici mektuplarının analizi. Alan araştırması. Medya içerik çözümlemesi. 2. Biçimsel. A. Tam sayım yöntemi. B. Örnekleme yöntemi. Anket, yanıtlayanlar işten olmalı. Gözlem, objektiftir. Deney ve kontrol grubu oluşturulur. Projeksiyon psikolojide kullanılır. F. Ast üst ilişkileri. Üstün verdiği emir ve talimatlar örgüt yönetmeliklerine, yasaya uygun olmalı ve astlarına da bunu hissettirmelidir. Üst, astlarına işlerin yapılması, faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve sorunların çözümlenmesi bakımından görüşlerini açıklama imkanı vermeli ve bu görüşleri iyi bir sentez yaparak astlarına benimsetmelidir. Üst, ast gruplarını iyi tanımalı, grup içi bağlılıklarını değerlendirmeli ve astların ortak duygu ve ihtiyaçlarını değerlendirmelidir. Ast üst etkileşimini daha faydalı kılabilmek için sorumluluğu altındaki yönetim alanında gerekli uzmanlık bilgilerine sahip olmalı ve yeni bilimsel gelişme ve değişmeleri yakından izlemelidir. Yapılacak faaliyetlerde astlar da karara katılmalıdır. Ast üst ilişkilerinde yüz yüze ilişkilere önem verilmelidir. Üstün astının hatalarından doğru sorumlulukla astına destek olması, astın üstle olan ilişkilerinde daha olumlu ve inançlı olmasını sağlar. G. Astlar ve ihtiyaç duydukları bilgiler. Astlar içinde çalıştıkları örgütün amaçları, çalışma usulleri ve bunlarda meydana getirecek değişiklikler hakkında bilinçli olarak bilgi sahibi olmayı isterler. Astların ihtiyaç duydukları başlıca bilgi çeşitleri şunlardır. Örgütünün bütününe ilişkin yönetsel, felsefeye ve politikaya ilişkin bilgiler. İş usullerine, kurallar ve yönetmeliklere ilişkin bilgiler. İşin gereklerine, astların görev, yetki ve sorumlulukları ile örgüt içerisindeki yerlerine ilişkin bilgiler. Amirin veya üstün gözünde nerede olduklarını bilmeye ve örgüt içerisindeki oynadıkları roller bakımından üstlerin görüş ve düşüncelerine ilişkin bilgiler. Astların bilgi, beceri ve deneyimlerini uygulamalarını etkileyecek olan yöntem, usul, teknoloji ve diğer örgütsel değişme ve yeniliklere ilişkin önceden verilecek bilgiler. Örgütler, Halkla ilişkiler faaliyetleriyle çalışanlara etkinlikler hakkında bilgi vermekte, kişilerin bilgi ihtiyacını karşılamakta, onların desteğini, güvenini, isteğini ve inancını sağlamaktır. Bunun sonucunda da örgütler varlıklarını devam ettirebilmekte ve amaçlarına ulaşabilmektedirler. Yukarıda anlatılanların tamamını kısa cümlelerle özetleyecek olursak, halkla ilişkiler yönetimin bilgi ihtiyacını karşılayıcı, halkın yönetimini tanımasını kolaylaştırıcı, kuruluşlarla halk arasındaki ilişkileri karşılıklı güvene dayalı olarak geliştirmeye yönelik iletişim üzerine kurulu bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler olayının temelinde iletişim bulunur ve iletişimin gerçekleşebilmesi için kaynak, mesaj ve hedef şeklinde üç temel unsurun bulunması gerekir. Hedef tarafından yanlış anlaşılabilecek bir mesaj, amacı yok edeceğinden mesajların hem kaynağın hem de hedefin ortak yaşam alanları içinde olması gerekir. Propaganda ile halkla ilişkiler arasındaki yakınlık, her ikisinde de farklı amaçlarda da olsa bir kamuoyu ve ideoloji oluşturmanın esas olmasıdır. Halkla ilişkiler reklam ile çok karıştırılmasına rağmen birbirinden zaman, amaç, hedef kitlenin genişliği ve kullanılan araçlar yönünden farklılık gösterir. Tanıtma ve tanınma halkla ilişkiler uygulamasının temel ve önemli iki evresidir. Yönetimin eylem ve işlemlerini halka anlatma ve açıklama işlevine tanıtma, halkın isteklerini, yakınmalarını öğrenme işlevine de tanınma denir. Tanıtma işlevi, kamuoyu oluşturmak ve kuruluşların yapılarının karmaşıklığı son dönemlerde halkın bilme, tanıma eksikliğini azaltmak açısından çok önemlidir. Kamuoyu tüm yönetilenlerin aynı görüşte olmaları değil, tartışmalı bir konuda çoğunluğun kanısıdır. Kamuoyu araştırmaları yönetimin çözmesi gereken sorunların gerçek niteliklerini ortaya çıkarıp sorunların halk tarafından nasıl anlaşıldığı ve nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi verir. Kamu yönetiminin tanıtma aşamasında çevreyle ilişkisinin bir bölümü kitle iletişim araçlarıyla, bir bölümü de halkla yüz yüze kurulan ilişkilerle gerçekleşir. Başarı için bunlardan yararlanmak zorunludur. Formalite, yönetimin istediği bilgileri belirli kalıplar içinde kalarak ve onun diline uygun düşecek biçimde açıklayan belge ve işlemlerdir. Yönetimde temel ilke sözlü değil, yazılı usuller kullanmaktır. Bürokrasi, yazılı kurallara göre örgütlenmiştir. Sürekli bir memurlar topluluğudur ve kendi içinde tutarlıdır. Bürokrasi de iş bölümü ve objektiflik hakimdir. Görev dağılımı hiyerarşiktir. Her şey yazılıdır ve bu yazılı belgeler saklanmak zorundadır. Bir tarafta yönetimin, diğer tarafta halkın bulunduğu bir ortamda karar hazırlamak için yönetimin halktan bilgi alması olayına halkla ilişkiler açısından danışma denir. Danışma olayı yönetimin yanlış yapmasını engelleyeceği gibi kararın uygulanmasından sonra eğer tepki oluşacaksa bunu karşılamanın yollarını da gösterir. Kamusal anketler ve halk temsilcilerine danışma yönetimin halkı tanımak ve gereksinimlerini öğrenmek için kullandığı bir danışma yöntemidir. Yönetilen kişinin isteğinin ya da görüşünün doğrudan karar alma sürecine girip yönetim faaliyetlerini etkilemesi katılmanın temel şartıdır. Türkiye'de yönetsel katılımdan çok siyasal katılıma esastır. Kârı esas alan ve bunu sürdürmek zorunda olan özel işletmelerin halkla ilişkileri kamu yönetiminden amaç ve yöntemler açısından önemli farklılıklar gösterir. Bilgilenme, araştırma, planlama ve uygulama özel kuruluşlarda halkla ilişkilerin temel aşamalarıdır. Çoğunlukla değerlendirmede dördüncü aşama olarak bunlara eklenir. Halkla ilişkilerde hedef kitleyi doğru ve iyi belirlemek gerekir. Bunun için çevreyi izleme, imaj, iletişim ve sorumluluk ile ilgili araştırmalar yapılır. Bilgiler ne kadar doğru olursa sonuçta o kadar doğru olur. Halkla ilişkiler açısından planlama, kampanya ortamını oluşturma, gerekli bütçeyi hazırlama, personeli belirleme, hedef kitleye uygun mesajları ulaştırabilecek araçları belirleme işlevlerinden oluşur. Uygulama aşamasında kaynak durumundaki kurumdan gönderilecek mesajın benimsenebilmesi için kaynağın inanırlık, çekicilik ve güçlü olma özelliklerinden bir veya birkaçının sahip olması gerekir. Halkla ilişkilerin uygulanmasında hedef kitleye en uygun kitle iletişim aracının seçilebilmesi için medyanın tiraj ve izlenme oranı, çeşitliliği, kalıcılığı, inandırıcılığı ve fiziki niteliği dikkate alınan kriterlerdir. Halkla ilişkilerde en çok kullanılan kitle iletişim araçlarının yazılı basın, radyo ve televizyon, festivaller, yarışmalar, sergiler ve toplantılar olduğu söylenebilir. Yazılı basın araçları gazete, dergi, broşür, bülten, yıllık, afiş, pankart ve el ilanlarıdır. Radyoda haber bültenleri, söyleşiler, açık oturumlar, röportajlar, halkla ilişkiler uygulamasında kullanılan en etkili araçlardır. Yazılı ve görüntülü medyaya haber aktarmakta kullanılan en yaygın yöntemler basın toplantısı ve basın bültenidir. Halkla ilişkilerde planlama esasında belirlenmiş hedeflere göre uygulanmada elde edilen sonuçların ölçülmesine değerlendirme denir. İşletme için halkla ilişkilerde personel ile yönetim arasında diyalog oluşturulmalı. Çalışanların kuruluştan beklentileri saptanıp sorunlarına çözüm getirilebilmelidir. Bir kuruluş içindeki tüm resmi yazılar, raporlar, genelgeler, tutanaklar, yönergeler resmi iletişim biçimindedir. Hiyerarşik kademeler arttıkça resmi iletişimin hızı ve etkisi azalır. İnandırıcı olmak, güvenilir olmak, sempatik olma ve benzerlik kurma en önemli davranış ilkeleridir. Kamu görevlisi her şeyden önce halkla ilişki kurarken kendisini, görev alanını ve görev alanındaki halkı iyi tanımalıdır. Halkla ilişkiler soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi uygulama aşamasında kaynak durumundaki kurumdan gönderilecek mesajın benimsenebilmesi için kaynağın sahip olması gereken özelliklerden değildir? A. İnandırıcı olma. B. Çekici olma. C. Seviyeli olma. D. Güçlü olma. Yanıt C. 2. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde hedef kitleyi iyi belirlemek için yapılan araştırmalardan değildir? A. Değerlendirme. B. İmaj. C. İletişim. D. İzleme. Yanıt A. 3. Yazılı ve görüntülü medyaya haber aktarmada en yaygın olarak kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A. İlan, basın toplantısı. B. Basın bülteni, duyuru. C. İlan, duyuru. D. Basın bülteni, basın toplantısı. Yanıt D. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu görevlisinin halkla ilişki kurarken öncelikle yapması gerekenlerden değildir? A. Görev alanındaki halkı iyi tanımak. B. Kendisini iyi tanımak. C. Kendi bildiği gibi davranmak. D. Görev alanını iyi tanımak. Yanıt C. 5. Yönetim ve halkın birbirine taraf olduğu durumlarda, yönetimin karar hazırlamak amacıyla halktan bilgi almasına halkla ilişkilerde ne ad verilir? A. Tanıma, B. Danışma, C. Reklam, D. Kamuoyu. Yanıt B. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz? A. Halkı aydınlatmak ve çalışmaları onlara benimsetmek. B. Halkta yönetim karşıtı davranışlar yaratmak. C. Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak. D. Halkın istek, tavsiye, terkin ve şikayetlerinden yapılan çalışmalarda hazırlanan yasa, tüzük ve diğer tasarılardan yararlanmak. Yanıt B. 7. Halkla ilişkiler sürecinde yönetimin iş ve işlemlerini halka açıklamasına ne ad verilir? A. Reklam, B. Kamuoyu, C. Tanıma, D. Tanıtma. Yanıt D. 8. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişimin gerçekleşmesi için gerekli unsurlardan değildir? A. Kaynak, B. İçerik, C. Mesaj, D. Hedef. Yanıt B. 9. Bürokrasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Görev dağılımı informaldir. B. Objektiflik ve iş bölümü vardır. C. Örgütlenme formal kurallara dayanır. D. Yazılı olan her şey saklanmak zorundadır. Yanıt A. 10. Halkla ilişkilerde inandırıcı olma, benzerlik kurma, güvenilir olma gibi ilkeler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Formalite, B. Örgüt, C. Davranış, D. Görgü kuralları. Yanıt D. 11. Kamuoyunu aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi şekilde tanımlamaktadır? A. Kendi içlerinde tutarlı olan çalışanlar topluluğudur. B. Tartışmalı bir konuda çoğunluğun kanısıdır. C. Halkın istek ve yakınmalarını öğrenme çabasıdır. D. Yönetimin bilgi ihtiyacını karşılama işidir. Yanıt B. 12. Halkla ilişkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kuruluşlar halkın çıkarlarını da gözetmelidir. B. Kuruluşlar çalışanların kararlara katılımını sağlamalıdır. C. Kuruluşlar yaptıkları çalışmaları gizlilik içinde yürütmelidir. D. Kuruluşlar çalışanların kültürel ve eğitsel etkinliklerine destek vermelidir. Yanıt C. 13. Halkla ilişkilerde belirlenen hedeflere ulaşılma derecesinin belirlenmesi işlemine ne ad verilir? A. Değerlendirme, B. Tanıma, C. Tanıtma, D. Kamuoyu yoklaması. Yanıt A. 14. Örgütlerde yönetimin istediği bilgileri belirli kalıplar çerçevesinde kalmak kaydıyla onun istediği biçimde açıklayan belge ve bilgilerin oluşturduğu yapıya ne ad verilir? A. Tanıtma, B. Mesaj, C. Propaganda, D. Formalite. Yanıt D. 15. Halkla ilişkilerin temelini oluşturan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşılıklı güven, B. Disiplin, C. İletişim, D. Reklam. Yanıt C. 16. Halkla ilişkilerde davranış ilkelerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A. İnandırıcı olabilme, B. Resmi olabilme, C. Güvenilir olma, D. Benzerlik kurabilme. Yanıt B. 17. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerle reklamı birbirinden ayıran özelliklerden değildir? A. Hedef kitlenin genişliği. B. Amaç. C. Araçlar. D. Para. Yanıt D. 18. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri reklam ve propagandadan ayıran özelliklerden değildir? A. Halkla ilişkiler iki yönlü işleyişe sahiptir. B. Halkla ilişkiler devamlılık arz eder. C. Halkla ilişkiler yönetsel çalışmalar dışında yürütülür. D. Halk çıkarları ile kuruluş çıkarlarını uzlaştırmaya çalışır. Yanıt C. 19. Halkla ilişkilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yönetimin bilgi ihtiyacını sağlayan girişimlerdir. B. Bürokrasi üzerine kurulmuş bir yönetim sürecidir. C. Halkın yönetimi tanımasını amaçlayan iş ve işlemlerdir. D. Örgütlerle halk arasındaki ilişkileri geliştirmeye yöneliktir. Yanıt C. 20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerdeki planlama sürecini ifade etmektedir? A. Yönetimin bilgi ihtiyacını karşılamanın yanı sıra halkın yönetimi tanımasını kolaylaştıracak araçlar geliştirmek. B. Çevreyi izlemenin yanı sıra imaj, iletişim ve sorumlulukla ilgili araştırmalar yapacak personeli belirlemek. C. Yönetimin eylem ve işlerini çevreye anlatma, halkın istek ve yakınmalarını öğrenmek üzere yazılı ve görüntülü medya araçlarını belirlemek. D. Gerekli bütçeyi hazırlamak, çalışanları belirlemek ve hedef kitleyi ulaşmaya sağlayacak araçları belirlemek. Yanıt D. 21. Halk temsilciliklerine danışma ve kamusal anketler uygulama, yönetim tarafından aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi amacıyla yapılır? A. Halkı tanımak ve gereksinimlerini öğrenmek. B. Çalışanları belirleme ve hedef kitleye uygun mesajları iletmek. C. Kârı esas alan ve bunu sürdürme politikası güden örgütleri belirlemek. D. Çalışanların kendisini, görev alanını ve görev alanı ile ilgili hedef kitleyi tanımalarını sağlamak. Yanıt A. 22. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi halkla ilişkilerin özünü oluşturur? A. Sosyoloji, B. Ekonomi, C. İletişim, D. Psikoloji. Yanıt C. 23. Halkla ilişkilerdeki iletişim sürecini oluşturan unsurlar öncelik sırasına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A. Kaynak, mesaj, kanal, alıcı. B. Mesaj, alıcı, kaynak, kanal. C. Kanal, mesaj, alıcı, kaynak. D. Alıcı, kanal, kaynak, mesaj. Yanıt A. 24. Aşağıdakilerden hangisi reklam ve propagandayı ayıran özelliktir? A. Reklam tek, propaganda iki yönlü işleyişe sahiptir. B. Reklam kısa sürelidir, propaganda ise devamlılık arz eder. C. Reklamda abartılardan, propagandada da gerçeklerden söz edilir. D. Reklam ticari, propaganda siyasi bir girişimdir. Yanıt D. 25. 1. Kodlama özelliğine sahip olma. 2. Açık ve anlaşılır olma. 3. İletişim zamanında yapılması. Yukarıdakilerden hangileri bir mesajın etkili olabilmesi için o mesajın taşıması gereken özelliklerdendir? A. 1 ve 3. B. 2 ve 3. C. 1 ve 2. D. 1, 2 ve 3. Yanıt B. 26. Kaynak tarafından üretilen bir bilginin geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu bilgilerin topluluk tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir? A. Örgütsel iletişim. B. Kişiler arası iletişim. C. Kişisel iletişim. D. Kitlesel iletişim. Yanıt D. 27. Bayiler, iş görenler ve ortaklar, halkla ilişkiler sürecinde iletişim kurulan gruplardan hangisi içine girer? A. Denetleyici ve düzenleyiciler. B. Yerel toplum. C. Çıkar sahipleri. D. Kredi ve kaynak sağlayanlar. Yanıt C. 28. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerdeki tanıma ile ilgili değildir? A. Anketler. B. Basın takibi. C. Reklam. D. Tanıma. Yanıt D. 29. Halkla ilişkiler kapsamında daha iyi insan ilişkileri kurma ve karşı tarafta olumlu izlenim yaratma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çok ve hızlı konuşmaktan kaçınmak. B. Kişisel bakıma özen göstermek ve uyumlu giyinmek. C. Ciddi olmak ve insanların yüzüne bakmadan konuşmak. D. İnsanları rahatsız etmeyecek biçimde yakın durmak. Yanıt C. 30. Bazı duygusal sözcükler kullanarak söylenenleri defalarca tekrarlamakla kamu veya hedef kitle üzerinde belli davranış veya düşüncelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla yapılan örgütlenmiş çabalardır. İfadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmak istenmiştir? A. Miting. B. Tanıtım. C. Reklam. D. Propaganda. Yanıt D. 7. Bölüm. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi. 1. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan Amasya Genelgesi'ne. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi'nin birinci dönemi olarak belirlediğimi bu bölüm olaylarının gidişinde anlaşma devletleri belirleyici durumdadır. Azınlıklar da anlaşma devletlerinden güç alarak Anadolu ve Rumeli'nin paylaşılmasını hazırlanmaktadır. İşgal edilme ve yabancı egemenliğine girme tehlikesiyle karşılaşan bölgelerimizde Türk ulusal varlığını savunmak amacıyla kurulmaya başlayan müdafaa-i hukuk örgütleri, bölgesel nitelikleriyle henüz önemli bir güç oluşturmamıştır. İstanbul, Osmanlı. Hükümeti ise anlaşma devletlerinin izlediği siyasete karşı çıkmak şöyle dursun, onlara yardımcı olmayı siyasetinin temel ilkesi olarak belirlemiştir. Bu özellikleriyle söz konusu dönem Türk ulusunun başsız kaldığı, düşmanların etkin olduğu bir dönemdir. Şimdi dönemin temel gelişmelerini sırayla inceleyelim. A. Mondros Ateşkes Antlaşması. Birinci Dünya Savaşı'nın genel gidişi içinde 1917'de Rusya'da Çarlık devrildi ve kurulan Sovyet hükümeti Almanya ve Osmanlı Devleti ile 1918'de Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekildi. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Rusya'dan Kars, Ardahan, Artvin ve Batum'u geri aldı. Ancak ittifak devletleri Rusya'nın savaşı bırakmasından yararlanamadılar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İtilaf Antlaşma devletlerine katıldı ve savaşa girdi. İttifak orduları bütün cephelerde yenildi. Önce Bulgaristan 29 Eylül 1918. Sonra da Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918. Ateşkes imzalayarak savaşı bıraktılar. Almanlar da 1 Kasım 1918'de ateşkes imzalayarak savaşı sona erdirdi. 7. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 205.